neyse adımız bile
yemek
uygun
yemek için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebih Atan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Programımızın ilk bölümünde emekli TRT prodüktörü, yazar Haluk Gürkan Arı'yı konuk edeceğiz. Hemen sonrasındaysa Tema Vakfı Ankara temsilcimiz Nevzat Özer stüdyomuzda olacak. Anız yakma ve orman yangınları konusunda onunla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sensizim hatıralarla
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emekli TRT prodüktörü, yazar Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk sizin.
Aslında siz bana hoş geldiniz deseniz galiba daha iyi olurdu. Çünkü siz zaten bu stüdyonun asıl sahibisiniz. Yıllardır konuklarınızla ve verdiğiniz emekle bu mikrofonlardan yıllarca seslendiniz dinleyicilerinize.
Çok teşekkür ederim ama stüdyonun ve mikrofonun sahibi sensin.
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, harika bir kitap yazdı değerli konuğumuz. İsmi Stüdyo Kokusu ve bu kitapta özellikle ünlü radyo programcılarının, spikerlerin, prodüktörlerin yayın hatıralarını ve özellikle TRT'ye nasıl girdiklerini ve sonrasında geçirdikleri o TRT yaşamının küçük küçük kesitlerini aktarmaya çalıştı. Detayları kendisinden alacağız ama ben hemen kitaba geçmeden önce... Sayın Arı, şöyle bir şey yapalım mı? Bir şöyle nefes alalım.
Tamam.
Derin bir nefes.
Evet.
Ve ben hemen Sayın Arı'a sorayım. Stüdyomuz hala o sizin hatırladığınız gibi kokuyor mu?
Evet, kokuyor.
Şimdi dinleyicilerimize bunu nasıl anlatırım diye düşündüm ama bilemedim. Nedir
tabii
bu
bilmiyorum, sen
kokusu?
Şu anda bir stüdyo kokusu alabiliyor musun sizin? Aslında tabii epey olmuş senin de spikerlik mesleğinde hizmetlerin TRT'de. Ama stüdyo kokusu belirli bir yaşanmışlıktan sonra geliyor. Özellikle o stüdyoda o kadar çok sesler şu duvarlara birikmiş ki, hı hı, yıllarca hem konukların hem spikerlerin, şimdi ben pek çoğunu hatırlayamıyorum tabii ama diyelim ki Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şener Mete'yi biliyorum, evet. Rezan Kılıç'ı biliyorum. Yani onun gibi çok değerli spikerler ve onlar kadar da değerli konuklar hepsi burada. O kadar çok şey anlattılar, o kadar çok şey birikti ki bu stüdyolarda. İşte kokan aslında bu stüdyoların biraz eski ve yaşanmışlıklarla dolu oluşu.
Evet.
Yani bu stüdyoya girdiğimiz zaman bizim tüm yayın hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor. İlk başta senin söylediğin gibi şöyle bir nefes alıp, evet, bu stüdyo kokusunu ben özlemişim.
Ne mutlu bize ki size bu kitapla bir kez daha dinleyicilerinizle, okurlarınızla ve mutlaka bu kitaba emek veren ve sesiyle, o anki sözleriyle sizin kaleme almanızı sağlayan değerli yapımcılar, değerli prodüktörler, değerli spikerlerin sesleriyle dolu ve kaleminizden dökülen o güzel sözcüklerle dolu bu kitap. Aslında duvarların dili olsa da konuşsa desek sanıyorum,
evet,
yanlış bir ifade kullanmış
çok doğru,
olmayız.
Çok doğru, çok doğru.
Kim bilir kimlere ev sahipliği yaptı bu stüdyolar.
Tabii.
Şimdi koku deyince aslında şunu da anlamak lazım. Hani evet, çok fazla söz konuşuldu bu duvarların içinde, bu mikrofonlardan dinleyicilere ulaştırıldı ama şöyle bir şey de var. Hani koku olarak gerçekten fiziksel bir koku da var. Çünkü bizim duvarlarımız yalıtkan.
Hı hı.
Ve o yalıtkan olması için, dışarıdan sesi içeri almaması için pek çok yalıtkan malzemeyle döşenmiş durumda. Onun kokusu da işin içine girince galiba koku böyle bir şey olsa gerek.
Doğru, doğru. Yani aslında böyle bir koku da alıyorsunuz ama bizimki biraz daha böyle ruhani, biraz daha böyle psikolojik böyle bir koku. Yani stüdyo bizim yuvamız, bizim her şeyimiz. Mikrofon aynı zamanda, eski deneyimli yayıncılar onu söyler. İşte bizim namusumuz. Yani şu peteklerin içinden belki milyonlarca, binlerce sizi dinleyen kişi bakıyor ve siz onlara konuşuyorsunuz. Onlar sizi görmüyorlar, siz de onları görmüyorsunuz ama orada o kadar büyük bir kalabalık var ki siz onlara seslenirken işte elinizden geldiği kadar her şeyi stüdyonun dışında bırakıyorsunuz. Buraya geldiğinizde tamamıyla onlara en doğru, en akılda kalıcı, güzel Türkçeyi de o programı sunuyorsunuz ya da konuklarınız da uzman olduğu konularda bilgileri aktarıyorlar.
Evet, o kadar güzel özetlediniz ki biz şu anda dinleyicilerimizi görmüyoruz ama o mikrofona baktığımızda ve şu an sizinle konuşurken biliyoruz ki milyonlar bizi dinliyor. İyi ki de dinliyorlar, iyi ki de varlar.
Tabii,
biz onların sayesinde bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Bu arada Sizin mutlaka bütün bu kitaba isim katan, bu kitapta onları yazdığınız isimlerin aktardıkları ve onlara sorduğunuz sorulardan biriyle başlayayım. Hı-hı. Hani TRT'ye o giriş hikayenizi bu sefer siz paylaşır mısınız dinleyicilerimizle? Evet.
Aslında 1985 yılı benim de hikayem öyle başlıyor. Tabii televizyon ve radyolardan duyduğumuz anonslarla işte TRT radyolarında görevlendirilecek prodüktör, yardımcı prodüktör alınacak diye. Ben de bu güzel bir fırsat dedim. Belki işte herkes bunu duyup ben bunu müracaat edeyim, başvurayım diye düşünemez ama benim de içimde, yapımda yani böyle bir şey vardı demek ki. Hemen tabii kolları sıvadık, müracaatlarımızı yaptık her şeyi. Ondan sonra tabii belirli bir genel sınav oldu. İşte herhalde 4000-4500 kişi filandı. Ondan sonra o sınav sonrasında zannediyorum 500'e düştü bu sayı. Ve biz hala TRT kurum personeli kadrosunda yokuz yani sadece sınavları kazandık. Ondan sonra mülakatlarda biraz elendi. Ondan sonra kompozisyon sınavları yani metin yazma. Ondan sonra orada da bir kısım elendi. Evet biz 86 yılının ilk aylarında toplam 65 kişi olarak kursa katıldık. 3 ay çok yoğun bir kurs gördük. Yani aslında kurs konuları her konuda diyebilirim. Yani çok sesli müzikten, işte operadan, bildiğiniz klasik müzikle ilgili kurslar gördük. Ceza hukukuyla ilgili kurslar gördük. Çünkü yayın yapıyorsunuz. Söylediğiniz her cümle çok önemli. Kitle iletişim aracı olduğunuz için, kamu yayıncılığı yaptığınız için o söylediğiniz sözlerin herhangi bir suça teşvik ya da işte onu bilmeniz gerekiyor ki onu söylememeniz evet,
kamu
lazım. Onun için evet.
Çünkü.
Ceza hukuku da gördük ama bunun yanı sıra mesleki kurslar, metin yazma, röportaj teknikleri. Biz prodüktör olarak girdik ama bizim sesimize de baktılar. Yani bizim sesimiz, Türkçemiz, diksiyonumuz nasıl onlara da baktılar. Yani o dönemde prodüktör bile alınırken bir spiker titizliğiyle kulağıyla dinleyip evet bu prodüktör ama kendisi de sesiyle röportaj yapabilir anlamında. Biz hala kursları bitirdik. Ondan sonra tekrar sınavlar ve o kurslardan sonra tabii bizim tamamıyla bakış açımız değişti. Artık bakıyorduk ama görmüyorduk ya da görüyorduk ama bakmıyorduk olayı vardır ya. Hı hı. Ondan sonra her şeye çok farklı bakmaya başladık. Yani antenlerimiz daha açıldı. Çünkü siz burada kamu yayıncılığı yapıyorsunuz ve binlerce kişiye o bilgileri aktarmak zorundasınız. Yani bu kişiler arasında sizin hedef dinleyicileriniz arasında işte engelliler de olabilir, kadınlar olabilir, yaşlılar olabilir, gençler, çocuklar olabilir. Söylediğiniz her söz hem doğru bir Türkçe ile aktarılmalı hem de onları üzmemeli, onları rencide etmemeli ya da onlar için olumsuz durum oluşturmamalı. Yani zaten TRT'nin ilkeleri arasında da bu vardır. Kurstan sonra sınavlar, yine kompozisyon, yine mülakat, yine işte böyle şeyler filan. Ben 1986 yılı Haziran'ın sonunda Trabzon Radyosu'na çıktı tayinim. Ve ben Trabzon Radyosu'na başladım.
Bu arada yani bu 65 kişiden yine eleme oldu öyle değil mi?
Oldu ve kurstan 35 kişi yanılmıyorsam 34 müydü tam şu anda hatırlayamıyorum ama o kadar kişi prodüktör olarak Türkiye'nin işte 7 bölge 8 bölge buralara radyolara dağıldık. İşte ben Trabzon Radyosu'nda göreve başladım ve ilk görev yerim orasıdır ve bütün ilkleri de orada yaşadım. Evet. İlk röportaj, ilk program, ilk metin yazma. Tabii o zaman daktilolarla yazıyoruz. 5 nüsa yazmamız lazım. O hepsinin arasına birer karbon kağıdı ne diye sorabilirsiniz ama şimdi anlatamam sizi.
Dinleyicilerimizi
belki biliyorsunuz.
Biliyorum, bilmez miyim?
Ondan sonra metinler yazıldıktan sonra elleriniz böyle kapkara olurdu. Ondan sonra tabii onların müziklerinin seçilmesiydi, montajıydı, seslendirmesiydi falan. Hepsi, yani tüm programla ilgili, prodüksiyonla ilgili tüm ilkleri de Trabzon'da yaşadım. Ondan sonra işte 89'un sonunda, 90 yılında evlenip eş durumundan Ankara Radyosu'na tayin oldum ve hocalarımla birlikte aynı programlarda çalışma fırsatı da yakaladım. Hı hı. Trabzon Radyosu, Bölge Radyosu ama Merkez Radyo olarak Ankara Radyosu'nda tabii farklı bir önemi, farklı bir durum vardı. Yine Günaydın Türkiye, Günaydın programıyı da burada da Ankara Radyosu'nda da başladım.
Aslında Günaydın Türkiye ile başlayıp gecenin içindenle sonlandırdınız,
evet,
öyle değil mi?
Evet.
Sabahtan başlayıp geceye evet, kadar yapılan yayınlar
şimdi
gibi.
Şimdi Günaydın programı Türkiye radyolarının en eski programı, bant olarak yayınlanan, ki 60'lı yılların sonlarında falan başlamıştır. Gecenin içinden de Türkiye radyolarının canlı yayınlanan ilk en eski programı diyeyim. Yani 1980 yılı Ocak ayında ilk başlamış.
Benim Atilla de sunmuşluğum vardır Kayalı. Bu arada.
Evet,
gecenin içinden
evet,
programı.
Aslında o bir spikerler içinde, prodüktörler içine bir ölçüdür.
Evet.
Yayın hayatında, yayıncılıkta. Bence herkes prodüktör, yayıncı olarak diyeyim, prodüktör, spiker, belki teknik yapımdaki arkadaşların hepsi muhakkak bir günaydın, bir de gecenin içinden yapmalı. Çünkü bir prodüktör olarak bu programlarda her türlü imkanı kullanabiliyorsunuz. Röportaj yapabiliyorsunuz, müzikleri çalabiliyorsunuz, drama yapabiliyorsunuz. Yani bizim tek kaynağımız ses, biliyorsunuz radyoda. Ses olarak kullanabilecek her şey. Ben skeçler yazdım. İşte onları Günaydın programında yayınladım, deyimlerin hikayesi. Yani çok ilgi gören şey, ama bunun yanı sıra çok fazla konuk. Tarımla ilgili, o zamanlar kırsal kesime yapılan bir yayındı Günaydın. Ama şimdi tabii sosyal değişimlerle birlikte artık şimdi genel dinleyici, yani büyük kentlere yapılan bir program haline geldi diyebiliriz.
Evet, gerçekten çok özel, çok güzel bir yayındır gecenin içinden. Ve dediğim gibi ben de sunma şerefine erişen spikerlerdenim. Bu stüdyo kokusu da sanıyorum gecenin içinden programından çıktı, öyle değil mi?
Evet, 2010 yılında gecenin içinden programını yapıyordum. Dedim ki bir bölümünü deneyimli yayıncılara ayırmam lazım. Neden? Çünkü radyo yayıncılığı ya da yayıncılık çok kolay bir iş değil. Tamam, biz işte anlattığım gibi o dönem öyleydi. Bu kadar çok kurslardan, yani müracaatla işe başlamamız arasında yaklaşık 8 ay var. Yani bu 8 ayda da hiç boş, hani gittik oturduk haber bekliyoruz gibi de değil. İşte kurslar, gönüllü sınavlar, mülakatlar, röportajlar, kompozisyon yazmalar filan. Onun için bir yayıncının kolay yetişmediğini, yayının gerçekten zor ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunu anlatmak için kime başvurmanız lazım? Deneyimli yayıncılara.
Evet.
Yani bu prodüktör, spiker. Ama ben mesela tüm radyoda görev yapan diğer meslek grupları, yani mesela Türk Sanat, Türk Halk Müziği sanatçıları, teknisyenler. Çünkü onlar da birebir yayının içindeler.
Tabii.
Onun için onlarla da konuştum. 2010-2011, ondan sonra da 2016 ve 2017'de de ve buna radyodaki günlerim diye bir isim verdim. O zaman kabul edildi ve konuk ettiğim deneyimli yayıncıların radyodaki günlerini konuştuk. İşte nasıl radyoyla tanıştılar, daha sonra neler yaptılar, dönem arkadaşları kimlerdi, öyle şeyler çıktı ki, yani ben bile hala kitabı alıp okuyorum. Bazen altını çiziyorum. Çünkü her bir yayıncının anlattıkları farklı bir kitap şeklinde gibi algılanabilir. Çünkü bu aslında bir edebi bir roman değil. Ya edebi bir kitap da değil. Bu bir proje, bir anı.
Yani, aslında televizyonda olsa belgesel bence.
Gibi olabilir. Evet. Bu bir projeydi ve ben bu projeyi de hayata geçirmek için kalıcı olsun dedim. Çünkü bu yayıncıların hepsi gerçekten çok önemli ama maalesef pek çok, hele günümüz gençliğimiz, yayıncılarımız. Bunların çoğunu bilmiyor. Yani şimdi Ülkü Kuranel, yani haber spikeri ama mesela meclis televizyonunu açan kişi ama Ankara Radyosu'nda da görev yapan bir spiker. İşte Jülide Gülizar. Filiz Ercan yaptığı kadın programlarıyla hep üst düzeyde. Ama o spiker olarak girmiş, daha sonra ben sunuyorum ama kendi programımı da sunmak istiyorum diyerek prodüktörlük sınavına girmiş ve onu da kazanmış. Prodüktör spiker olmuş Elçin Temel. Adile Naşit'in hani böyle Ayşe, Fatma, Hasan diye hani hikayeler anlatırdı. Evet. Onun metinlerini yazan kişi Elçin Temel. Şimdi bunu kaç kişi biliyor? Ahmet Melik mesela, Türk Sanat Müziği Ses Sanat. 10 yıl diyor kendi sesimizi dinleyemedik. Çünkü o zamanki teknolojiyle bir kayıt yapıp onları dinleyebilme şansları yok. Okuyorlar, canlı olarak kaydediliyor ve yayınlıyor. Onlar stüdyodayken yayınlanıyor. Daha sonra işte bir bant çalar, o eski işte onlardan alıp bulup onları mesela oradan dinleyebiliyor ancak. Öyle söyleyeyim. Mehpare Çelik işte pek çok zaten. Ali Kocatepe yani diyelim ki 60'lı 70'li yıllarda biz şimdi bile pek çok batı müziği, pop müzik, popüler müzik programları yapan kişiler müzikleri o zamanki teknolojiyle bulabilmedim. Çünkü bant da yayın yapılıyor. CD, kaset hani öyle böyle taşınabilir çok rahat şeyler de yok. Ya nereden buluyorsunuz bu müzikleri de gençlere güncel müzikle ilgili bilgiler veriyorsunuz? Büyükelçiliklerden. Ya da işte dünyaya giden, gezen arkadaşlarına siparişler veriyorlar. Onlar oradan o müzikleri getiriyorlar ve böyle bir çaba, böyle bir koşuşturma. Bunlar niçin? Dinleyiciye iyi müziği dinletebilmek için. Bizler niçin bu kadar çaba gösterdik ya da diğer deneyimli yayıncılar? Hı hı. Dinleyicilere bir yerde bizim yaptığımız işin bir parçası da eğitim. Eğitirken de aynı zamanda eğlendiriyoruz çünkü. O eğitimi verebilmek. Çok kişiden duymuşuzdur. TRT söyledi baba. Ben ona inanırım. Babasına bile inanmaz mesela. TRT'den söylenen bir söz, o onun için çok önemlidir. O yüzden güvenilirdir. Yani TRT radyoları bu yüzden bir okuldur. Yani burada çalışanlar o okulun aynı zamanda birer öğrencisi. Ama dinleyicilerimiz de aynı zamanda onlar da bir öğrenci. O yüzden benim hala daha okulum, yuvam, evim. Çünkü radyo evidir eskiden beri. Onun için radyo ve radyo evi, bu stüdyolar her zaman için bizim yuvamız, öyle söyleyeyim.
O zaman yuvanıza bir kez daha hoş geldiniz.
Sağ olun, çok
mutlu
teşekkür
ettiniz
ederim.
Bize. İyi ki de böyle bir kitap çıkardınız. Çünkü evet, biz o 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık yayınları radyodan dinliyoruz. Ama bu yayınların da bir kitap haline dönüştürülüp ve sonraki nesillere anlatılacak bir kaynak haline dönüştürülmesi gerçekten çok kıymetli. Emeklerinize sağlık. Siz de demişsiniz ki TRT radyoları bir okul. Ben artık mezun oldum ama ben o mezuniyeti kabul etmiyorum. Çünkü dediniz ki TRT halen dinleyiciler için de bir okul, bizler için de bir okul. Tabii. Herkes için okul olmaya da devam ediyor, devam da edecek.
Tabii, tabii, muhakkak öyle olacaktır. Yani bu kitabı okuyanlar ne bulacak? Bu kitabı okuyanlar bir kere eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Stüdyo kokusu 385 sayfa. İlker Şentürk'tü kitabın basımında yardımcı olan kişi. İşte Sina Bey editörümüz, Sema Hanım deşifrelerde yardımcı oldu. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Büyük bir emek var çünkü burada. Onların da büyük katkıları ve emekleri var. Tüm programıma konuk olan yayıncıların hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. 180 yayıncıdan bu kitapta sadece 32 tanesine yer verebildim. İşte biraz radyo yayıncılığının aslında ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu. İşte 5 dakikalık bir program için haftalarca nasıl çalıştığımızı, 40 saniyelik bir sinyal için günlerce müzik aradığımızı, bunlar çok önemli. Onun için dinleyicilerimiz de dinlerken belki bu şekilde dinlerler. Bu gözle dinlerler. Evet evet, yani bir emek var. Tabii onlar kendileri bizi görmedikleri için nasıl hayal edebiliyorlarsa. Çünkü radyo yayıncılığı, radyo sihirli bir kutu. Oradan çıkan sesleri dinleyici kendi kafasında. Ben derim ki hep kulaklarında şekillendirmek. Şimdi bunları anlatıyoruz ama çok zor. Yani görsel bir şey yok. Onun için sözlerimiz, o yazarken metnimizin teknik olarak biraz daha onlara anlatabilecek gibi kısa cümlelerle biraz daha betimleyerek falan kulaklarına şekillendirmek lazım. Onun için keyifli bir iş yapıyorsunuz.
Çok hala. Teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz bu mikrofonlardan sesleniyor olmaktan. Kapatmadan son olarak şu Stüdyo Kokusu kitabının kapağındaki gongun hikayesini dinleyicilerimizle ne olur paylaşın.
Evet, aslında bu gong yıllarca, yani Jülide Gülizar, Zafer Ciresun ya da daha önceki Mübera Yetkinler, bunların hepsi bu gonga vurmak için bile beklemişler. Yani spikerlik sınavları kazanılmış, başlamışlar kadrolu olarak. Almışlar. Evet, stüdyoya girip beklerlermiş. Daha sonra gong vurma zamanının gelmesini beklerlermiş. Ve yaklaşık 5-6 ay sadece stüdyoda gong vururlarmış. Bu işte deneyimli spiker, diyelim ki işte Mübera Yetkin reklamları okuyor ya da işte haberleri okuyor, hava durumunu okuyor. Aralarda duruyor ve orada işte diyelim ki Mehpare Çelik gonga vuruyor. Aslında mesela bu gonga vurmanın tekniğinin de çok farklı, çok zor olduğunu söylüyor. Onun için 6 ay bunun deneyimini yaparlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani mikrofon kazandın, geldin, spiker oldun, yok. Yani mikrofonu sana teslim etmezler. Mikrofonda konuşamazsınız. Hep anlatıyorlar, işte kitapta da var. Koşa koşa eve gelmiş mesela Jülide Gülizar. Mahalle, ben gong vurdum diye. Herkes gördüğümüz, duyduğumuz en iyi gong sesiydi filan. Ya o dönemler böyle bir şeymiş. Yani bir spikerin 10 yılda ancak bir yayıncının diyelim olabilir. Ama ben de diyorum ki bir yayıncı olarak eğer yaşayabiliyorsa, bir yayıncı olarak sürdürebiliyorsa o 10 yılı, işte o zaman yani araştıracak, sürekli takip edecek, günceli takip edecek, çok okuyacak, kitap okuyacak, parkları gezecek. Yani yayıncılar öyledir. Bizim çünkü saatimiz yok değil mi? Mesai evet, saati evet. Yok. Sabahta, gecede, işte gecenin içinden de 2'lere kadar radyodayız. Cumartesi pazarımız yok, yine buradayız.
Bayram yok.
Bayramda herkes tatil evet. Nereye gidelim diye düşünürken, ama biz yayıncılar mikrofonun başında görevdeyiz. Evet. Onun için bizler böyle çok bağlı kalmamalıyız. Yani parka gittiğimizde de biz orada program üretebiliriz. Bir sinema ya da kültürel, sanatsal etkinlikleri de takip etmek zorundayız. Yani o konuda biraz bizim daha rahat olmamız gerekiyor. Yani işte ben şu sinemaya gideceğim. Orada izlediği zaman o filmdeki anlatılanlar onun için en az 3 program konusu olur.
Ne kadar yani, güzel anlattın.
O yüzden önemli yayıncılık.
Gerçekten çok önemli ve bir kez daha ben tüm dinleyicilerimiz adına size teşekkür etmek istiyorum ki böylesine güzel bir eseri bizlere sunduğunuz için.
Sağ olun.
Çünkü yayın çoğu zaman dinlenmediğinde o saniye, o saatte uçup gidiyor ama bu sözcükler hep bu kitabın içinde kalacak ve okuyanlarına hep yeni şeyler öğretmeye devam edecek.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ekip arkadaşlarınıza, size çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nde çok özel bir konuğu ağırladık. Emekli prodüktör ve aynı zamanda Stüdyo Kokusu isimli kitabın yazarı Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bu kitabı bizlere sunduğu için ve TRT'ye verdiği emeklerden ötürü de kendi adıma, şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli konuğumuzla bugün orman yangınlarından bahsedeceğiz. Anız yakmadan bahsedeceğiz. Hatta anız yakmanın orman yangınlarına olan etkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle hangisinden başlamak istersiniz Sayın Özer? Orman yangınlarının sebepleriyle mi başlayalım?
Evet. Peki. Gerçekten ülkemizde özellikle yaz dönemleri her gün içimizi yakan bir sorun. Bir türlü de bitmiyor. O yangın manzaraları, yangın içerisindeki o canlılar, yanan ağaçlar ülkede yaz döneminde sık sık gündeme geliyor. Bir de bu ormanların böyle yüzlerce yılda oluştuğu, hatta milyon yıla giden bir geçmişi bugüne taşıdığını da düşünürsek, yanan şey sadece böyle birkaç ağaç veya yetiştirilmiş, işte üretimi yapılmış bir ağaç topluluğu değil. Orada o kadar çok şeyi kaybediyoruz ki, oradaki canlıları kaybediyoruz, o müthiş zenginliği, ekosistemi kaybediyoruz. Toprağın altındaki canlıları bile zarar görüyor ki orada müthiş bir dünya var. İşte mantarlar var, bakteriler, işte diğer canlılar.
Toprağın kalitesini de kaybetmiş oluyoruz.
Her şeyiyle böylesine bir zenginliği kaybediyoruz. Şimdi bu tabii ki çok çok önemli bir konu. Ve biz genellikle de yangını işte ne kadar sürede müdahale edildi, işte kalkan uçaklar, bakın sadece su almak için yüzlerce gölet yaptık, o yangın söndürme uçakları, helikopter, birçok şeyimiz var, başarı öykümüz de var. O gerçekten canla başla canını veren insanlarımız var, ormancılarımız var bunları söndürmek için. Hepsine tabii ki buradan saygıyla anıyoruz onların o çabasını. Ama bütün bunlar yetmiyor. Bakın Türkiye...
Keşke yanmadan önce bir tabii, şeyler yapabilsek
yani
değil
biz,
mi?
Yani biz yangınla etkili mücadele etmenin gururunu taşıyamayız. Biz yangının oluşmamasını sağlayacak bir etkinliği, programı düşünmek zorundayız. Nitekim bakın bu kadar çok teknoloji kullanımı var. Bu kadar çok masraf ediliyor. Çok ciddi masraflar var. İşte uçaklar kalkıyor, helikopterler, bütün bunlar satın alınıyor, kiralanıyor. Büyük şeyler, masraflar da var. O can ve mal kaybını önlemek için ama biz bunu yakılmasını önlememiz gerekiyor. Şimdi burada da karşımıza işte önleyici tedbirlerine veya Türkiye'deki ormanları bir kere iyi görmemiz gerekiyor. Bakın Türkiye'de özellikle Akdeniz kuşağı, ta Kahramanmaraş'tan başlayın Akdeniz, Ege, Marmara, İstanbul'a kadar 1700-1800 kilometrelik bir kıyı. İçeriye doğru da 150, yer yer 200 kilometre giriyor. Bu kuşak Türkiye'deki ormanların %60'ı civarında. Ve bu kuşak her zaman yanar.
Evet.
Yangın riski yüksek.
Ne yazık
ki. Yanmak için ne gerekiyor? Sıcaklık artacak, kuru olacak, nemaz olacak. İşte burası hep böyle. Bir de buna iklimsel değişikliği ekleyin. Buradaki risk daha da artıyor. Onun için Türkiye'de orman yangını sayısı bütün bunlara rağmen bakın son 5 yılda da arttı, 10 yılda da arttı, son 30 yılda da hep artıyor. Ha, müdahalenin hızı vesaire, ben o tarafına dediğim gibi onlar değil. Bizim için öncelikle yangının çıkmaması. Bunu nasıl sağlayacağız? Demek ki bir kere doğal olarak bizim ormanlarımız yanmaya çok uygun. Üçte ikisinde bu sıkıntı var. O zaman biz şuna bakacağız. Bu ormanlar niçin yanıyor? Tamam, doğal böyle ama bu doğal durum yüz binlerce yıldır böyleydi. Yani biz her defasında bu ormanlar yanmış, şimdiye bir şey kalmazdı. Burada karşımıza şu çıkıyor. Bunların nedenine baktığımızda yarısının nedenini bilmiyoruz. Resmi kayıt. Nedeni bilinmeyen orman nedenle yandı. Ormanlarımızın yarısı yandı. Şimdi bu bir kere çok iyi bir şey değil. Biz teşhisi ortaya koymamız açısından. Kalan yarısı ise nedeni bilinenlerin %15 kadar kasıtlı yangın var. Sabotaj, insanlar kasıtlı. Eskiden köylüler tarlaşmak için orman yangınlarına çok rastlanırdı. İşte yanar, orada bir süre sonra tarla yapar. Artık böyle bir sorun yok. Bugün tarlalarımız boş duruyor, evet. Köyler boşaldı. İnsanlar topraktan toprağa işlemekten kaçınıyor. Ama yine burada kasıtlı, yani o %15'in nedeni olarak belirlenen yangınlar nerede diye baktığımızda birinci sırada Antalya, ikinci sırada Muğla, üçüncü sırada İstanbul, dördüncü sırada İzmir. Bakın buradaki ormanlar en çok kasıtlı
yakın. Popülasyonun fazla olduğu insan sayısı.
Evet, insan sayısı, yerleşim, turizmin ağır baskısı buradaki ormanları da baskıyı artırıyor. Yine diğer neden kaza ve ihmal diyoruz. Değil mi? Kaza işte piknik ateşi, anız yangını, işte ormana atılan bir şişe.
Sigara külü.
Sigara nedeniyle yanan, çıkan yangın sayısı 280.
Ne kadar çok.
Tabii. Yıldırım düşerek de biliyorsunuz ormanlarda yangın olabiliyor. Aşağı yukarı yıldırımla düşüp başlayan yangınlar kadar. Sigaranın yol açtığı şey. Sadece onu atmak işte. Dikkatsizlik. Bu böyle birçok şey. İşte bir piknik yapıyor, şeyi atıyor, cam şişeleri orada, o cam ciddi güneşin bir sıcaklık tabii artırıyor, yanmaya uygun bir ortam yaratıyor. Bu tip şeyler de var. Türkiye ormanlarında böyle kendiliğinden yangın, yani yıldırım gibi nedenlerle yangın oranı çok az aslında. Çünkü bizim ormanlarımız veya bizim doğamız, havamız böyle yıldırımın peşine genellikle yağışı getirdiği için.
Yansa da hemen sönüyor.
Evet, veya yağmış ıslak yere düşüyor. Orada yangına çok yangın çıkmıyor. Vermiyor. Bunların oranı toplam yangınlarımız içerisinde %2 ile %10'lara kadar doğal yangın. Bakın bu Amerika'da, Kanada'da %35. Çünkü oralardaki şey yıldırım tamamen oradaki şeyi peşine yağmur olmadığı için %35 nedeni evet buradaki şeyler yıldırım. Bizdeki doğal etki az. İşte burada bütün iş insan faktörü. Yani burada da şunu görüyoruz. Biz böyle yasaklarla, örneğin ormana girmek yasak, piknik yapmak yasak, anız yapmak yasak. Tamam. Ama biz yasaklarla aslında biraz sorunu ötekinin üstüne atarak kendimizi rahatlatıyoruz. Yani anız yakmanın zararlarını yapılmış anketler var. Orman köylüsünün %95'i anız yakmanın orman için çok büyük tehlike olduğuna inanıyor. %85'i anız yakmanın doğru olmadığına inanıyor toprak için. Ama yanıyor, devam ediyor. Şimdi bizim burada önlemler almamız gerekiyor. Yani tarımı yeniden gözden geçirmekten tutun birçok şey. Örneğin ormanla tarla arasında, anız oluşan yer arasında başka bir şeyler yetiştirebilirsiniz. Yanmayı zorlaştıran. Oralarda mera yapabilirsiniz. Üzüm bağları yapabilirsiniz. Piknik yasaklarsanız uymuyor. Hatta o yasak insanları daha
cezbediyor.
Da evet, cezbediyor. Bir sorun çıktığında kaçıyor. Bildirmiyor. Bana bir şey gelir. Oysa böyle bir şey olmasa belki müdahale edecek, haber verecek, olayı ilk tanık olarak durdurmaya çalışacak. O zaman biz pikniği yasaklamak yerine piknik yapılan yerleri düzenlemek, onları kontrol altında. Yani sosyal bir ihtiyaç, evet. Mutluluk. Doğa insanlara mutluluk veriyor. Bunu artırmamız gerekiyor. Artırdıkça aslında o insanlar daha çok sevecek, daha çok koruyacak. Yani biraz biz bu yangınlar konusunda işin bu öncesi boyutunu ya yasaklarla ya da böyle bir şeyle hep çözmeye çalıştık. Ama bu gerçekten çok fazla işe yaramıyor.
Evet, son dakikalarımıza doğru geliyoruz Sayın Özer. Peki hani neler yapmalıyız konusunda dinleyicilerimizi bilinçlendirmek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına neler söylersiniz?
Evet, bir kere öğreneceğiz. O ormanların bir ağaçlar topluluğu olmadığını bileceğiz. Onun içerisinde yaşayan binlerce bitki türü, binlerce böcek, hayvan hepsinin beraber. Bizler bu büyük zenginliğin, bu sistemin bir parçasıyız. İnsanlar bunun efendisi falan kendini hissetmesin. Biz bu ekosistemlerin
doğanın bir
beraber yaşayacağız. Tabii. Aynı şey. Belki de onu tehdit eden işte en büyük şey tehlike tür insandan geliyor. Biz onları kavradıkça, o sistemi bildikçe aslında daha bir özenle koruyacağız. Öncelikle öğrenelim, bilgilenelim, davranışlarımızı değiştirelim. Daha dikkatli, daha saygılı, daha az tüketen, gelecek nesillerin hakkını koruyan, gözeten bir kültüre doğru, buna doğru bir geçiş yapmak zorundayız.
Evet, Tema Vakfı'nın da bu alandaki çalışmaları çok fazla biz de hep takdirle karşılıyoruz. Evet. Gönüllüleriniz de bu anlamda hep hizmetler, eğitimler veriyorlar. Onlara da kolaylıklar diliyoruz ve programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın
çok
Özer. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcimiz Nevzat Özer'le orman yangınlarını konuştuk, nedenlerini konuştuk. Neler yapabiliriz bu konuda? Anız yakmanın orman yangınlarına etkisi konusunda detaylı bilgiler aldık ve bir programın daha sonuna geldik. Bugün bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileğiyle pazartesi günü saatler 15.05'i gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Çok seven küçücük şey, ben kendine geç kalan bir kadın. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine, ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar.
Beni seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine, ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar.
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Sen kalbime denk gelen küçücük şey, ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine, ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar.
Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine, ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları.
hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Hayatın sesleri.